Kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Stüdyomuzda her zaman olduğu gibi kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk Süleyman'cığım.
Nasılsınız Lütfü abi, iyi misiniz?
Elhamdülillah. Hamdü sena ederiz. Sizler de iyisiniz.
Ben de iyiyim çok şükür. Güzel böyle iki program oldu. Son iki konumuza rağbet çok. Onu da söylemiş olayım baştan.
Demek ki böyle bir yara var.
Evet, bu yara uzun bir yara. Yani sonuçta Türkiye'de evlilik meselesi hep dediğimiz gibi çok rağbet görüyor ama aynı zamanda da en meşakkatli ve problemli bir mesele olarak da arz endam ediyor. İlk bölümde evlilik şart mı demiştik? O güzel bir şekilde ailelere çocuklarınızı evlendirin dediniz. İkincisi de nasıl evleneceğiz sorusuna dair detayları açtık. O bölüm muhtemelen daha da rağbet gördü. İzlenme istatistikleri bunu söylüyor. Bu süreçte çokça katkı aldık. Yani bize geri dönüşte bulunan izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz oldu. Bugünkü konu aslında biraz sonra onu söyleyeyim. Ama öncesinde ilk iki bölüme dair birkaç soru var takipçilerimizin zihninde. Birincisi şu Lütfü abi. Diyorlar ki hani Allah'ın evlilik emri aşikar. Hani bekarları evlendirin ya da bu da bizim üzerimize bir güzel vazife evlenmek. Ama nasıl bugün Filistin'de dram var, acı var. Aslında Allah'ın cihat emri de bir emir. Ama yapılamıyor bu konjonktür gereği ya da işte bazı gerçekler, zorluklar bunu mümkün kılmıyor. Evlilikte de böyle bir merhale var deniyor. Yani izleyicimiz böyle söylüyor. Evet evlenelim ama bugünün gerçekleri bunu mümkün kılmıyor. Nasıl şimdi Filistin'de birçok acıya ya da drama bir şekilde sessiz kalınıyor ve artık kabullenilen bazı merhaleleri de var. Evlilikle ilgili de aslında şartlar uygun değil. Adam cepten yiyorum diyor yani hiç ne birikimim var ne miras var. Cepten ancak günü kurtarabiliyorum. Ben buna rağmen evlenmeli miyim? Ve hani bolluk bereketi inanıp evlenmeli miyim? Yoksa aslında aynen Filistin'e müdahale edemediğimiz gibi ya bu evliliğe de bizim müdahale etme şansımız yok. Hani olana razı olalım biz artık bu işi unutalım. Çok da kendimizi evlenmeye zorlamayalım. Ve hatta diğer hadis-i şerifler var. Madem mümkün değil, hani evlenme niyetinde olup da buna güç yetiremeyenler oruç tutsunlar gibi biz diğer hani ikinci veyahut da üçüncü boyutuna odaklanalım diyorlar Lütfü abi. Ne yapacaksınız? Ne dersiniz şimdi?
Şimdi Filistin davasında biz üzerimize düşenleri yapamıyoruz diye o işten vaz mı geçiyoruz?
Vazgeçmiyoruz.
Her düzeyde yapılabilecek bir takım konuların olduğunu salık veriyoruz
Doğru.
ve dolayısıyla cihada devam diyoruz, değil mi? Sonuçta evlilik bahsi de bundan çok farklı değil. İnsan aslı cihadı kendisiyle cihadıdır. Mücahede dediğimiz o daha iyi bir kulluk seviyesine erişme kaygısı hep olacak. Ve o noktada gayret de hiç eksilmeyecek. Hep böyle ivmesi artan bir gayretle devam edeceğiz. Evlilik mevzusundaki gayretimiz de hiç eksilmeyecek. Hem fiili duayla hem kavli duayla mümkün olduğu kadar Rabbimize bu işi kolay kılması için dua edeceğiz. Elinden duadan başka bir imkan gelmeyen için bu. Ama başka türlü imkanlar bulabilir. Mesela bir tanesi gider işte efendim boykotla ilgili çok güzel bir organizasyon yapar. Ya da gider efendim oraya ticaret yapıyordur onu engeller. Kendisi yapmaz. Veya tam tersi gider başka türlü bir takım böyle milis işte
Mevzi mücadele.
mevzi mücadelesine katılır. Olabilir, o da olabilir. Şimdi bu seviye seviye herkesin hem kapasitesine göre hem şartlarına göre gerçekleşebileceği gibi. Bir de işin tabii niyet kısmı da var. Hani Kur'an-ı Kerim'de oturanlarla ayağa kalkanlar, harekete geçenleri Cenab-ı Hak böyle kıyaslıyor bir ayet-i kerimede. Yani ama ikisinde de hayır olduğunu da ifade ediyor. Ayağa kalkanlar, harekete geçenler, gayret edenler oturanlara göre daha faziletliler. Ama onlar da sonuçta oturanlar da ecir kazanıyorlar. Yani çünkü kendilerine göre mazeretleri var. İşte efendim böyle bir cihatta belki ön saflarda yer alamama gibi bir durumları var. Evlilik de bence bundan çok farklı değil. Kimisi bu işle ilgili ciddi ön alır. İstikametini o anlamda çok böyle net belirlemiştir. Gayret eder. Her türlü fiili efendim şartı zorlar. Kimisi de yani çalsınlar kapımı diye bekleyebilir. Kimse de kapıyı çalmaz. Çalmayacaksa efendim bu bir kader mi olacak? Cihat noktasındaki o arkadaşımızın kıyaslaması yani Filistin'le kıyaslaması bence üzerimizdeki vazifeyi ortadan kaldırmıyor yani.
Yapabildiğimiz kadar yani kendi bağlamımızda, kendi etkimiz kadarıyla meseleyi oldurmaya çalışacağız.
Yani.
Ve belki de hani dediğiniz gibi ilk başta da söylemiştiniz. Her kişiye özel aslında bir durumda söz konusu olabilir. Doğru mu? Yani,
yani zaten bu çok belki hep tekrarlanması da gereken bir şeydir. Herkes biricik, şartları da biricik ve bu tür genel formülasyonlar herkes için uygun olmayabilir. Hani nasıl evlilik kimisi için haramdır, kimisi için yapması gereken bir şeydir. Evlenmemesi onun belki haramdır. Kimisi için mübahtır. Böyle her birinin kendine göre şartları nasıl farklıysa bu noktada alacağı tavır da belki kendi şartlarına bakacak ve niyetini güzelleştirip ona göre belki bir yol çizmeye çalışacak. Ama orada da gelen yorumlarda ifade edilen çok net hususlardan bir tanesi de bu işin Efendimizin en önemli sünnetlerinden birisi olduğu. Ümmetinin çokluğuyla övüneceği. Dolayısıyla ailenin de hem kişisel hayatımız hem de İslami bir hayat için temel bir kurum olduğu noktasından hareketle insanın da fiziki ve ruhi ve zihni gelişimi açısından aile çok önemli bir müessese olduğu için buralarda biz ne yapacağız? Mümkün olduğu kadar işte o Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getirme noktasında gayretli olacağız. Niyetimiz de bu manada. Ya Rabbi ben böyle yapmaya çalışıyorum ama olmuyor gibi bir efendim karamsarlığa düşmeden fiili duaya da kavli duaya da devam edeceğiz yani.
O zaman şimdi meselenin şu kısmını konuşalım Lütfü abi. Şimdi şart mı değil mi? İlk bölümde bir reçete sundunuz. İkinci bölümde de nasıl evleneceğimiz üzerine böyle oranında güzel meseleleri vardı. %51'i bulan evlensin
kaçırmasın
dediniz. Evet, bir oran vermiştik matematiksel bir formülasyon gibi. %51'den kastımız da şu. Sonuçta herkes diyelim ki kısmetini arıyor. Fakat binlerce seçenek var. Bu binlerce seçenek içinden en doğrusunun kim olduğuna dair bir karara varmak çok büyük bir zorluk aslında. Çünkü bir kişiyi bir kişiye tamam dediğimiz zaman belki binlerce kişiden hem feragat etmiş oluyoruz hem de bir noktada büyük bir sorumluluk altına girmiş oluyoruz. O yüzden de hani bir oran sormuştuk size. Yani insan evleneceği insanla ilgili yani %70, %80 gönlü tamam mı olmalı? Hani işte şu şartlar, şey, diyelim ki kendine göre 5 farklı alanda değerlendirme yapıyor. İşte diyelim ki güzelliği, soyu, malı, mülkü vesaire bir oran çıkabilir gibi. Siz dediniz ki %51 tamam ise hiç durmasın bu yola girsin dediniz. Bu tabii şaşırtıcı bir cevap oldu. Yani bir o bölüm için söylüyorum. Şimdi şunu soralım. %51'i buldu ve zaten Türkiye'deki hani diyelim ki seçim şeyinde de öyle. %51'i bulunca diyelim ki başkan belirleniyor, doğru mu? Burada da %51 bulundu ve yuva kuruldu. Ondan sonrası için yine aslında devam eden bir süreç var. Hani evlilik öncesi ayrı bir mesele bugün Türkiye için ve dünya için. Evliliğin o bir adım öncesi yani karar aşamaları, nişan aşamaları bunlar da büyük meseleler. Hatta bunu hiç konuşmadık. Yani nişan süreçleri de Türkiye'de bayağı bir şey Lütfü abi.
Oraya güzel, hakikaten oraya
değinebiliriz. Yani
birkaç cümle söylemek lazım. Evet. Şöyle, işi mümkün olduğu kadar hızlandırmak lazım Süleyman'cığım.
Yani, usul bu mudur?
Hayırlı işte acele etmek lazım. Hmm. Çünkü onun o hayırlı işin çok pusuda bekleyen düşmanı var. Onu mümkün olduğu kadar geciktirmeye, olmadı iptal ettirmeye, olmadı efendim araya nifak sokmaya niyetli, kararlı. Hem karanlık tarafımız var, hem insi şeytanlar var, hem başka türlü şeytanlar var, cinli şeytanlar var. O işle ilgili mümkün olduğu kadar hızlı, acele ve hemen hadi bitti, oldu bitti maşallah'a getirmek gerekebiliyor. Ha bu teenniyle, itidalle karar almayı engellememeli tabii. Orada büyükler tabii biraz daha o noktada ferasetli davranacaklar. Nerede acele edip nerede biraz teenniyle hareket edilmesi gerektiği önemli. İşin çünkü maddi boyutuyla ilgili o işte bir takım böyle hadi ritüel haline gelmiş. Bilmem şu alınacak, şunun için alışverişe gidilecek, şu yapılacak, bu yapılacak. En çok böyle sıkıntılı anlar bu akrabayı taallukatın işe girişip de farklı iki tane muhitin böyle birbiriyle temas edip özellikle sosyo-kültürel anlamdaki ilişki anlamda değil, ekonomik anlamdaki işte o biraz böyle dengelerin karşı karşıya gelmesiyle ortada bir sıkıntılı süreç başlayabiliyor. Ondan azade olmanın yolu belki birisinin diğerine teslim olması olabilir. Hmm. Yani ben mesela şöyle hikayeler biliyorum. Şimdi normalde hani kaç altın alacaksınız, kaç bilezik takacaksınız, kaç efendim şey yapacaksınız. Böyle bir takım böyle hani pazarlık konusu olabilecek şeyler vardır.
Ki çok yaşanıyor.
Evet, bir kayınpederim bizim yakınımız bir amcamızla işte böyle bir işte oğlumuz bizim. Bir de bir tarafta da kız var. Kızın kayınpeder diyorum o yüzden. Kızın babası dedi ki ben dedi teslimim dedi size dedi. Özellikle de kendi kardeşini göndermiş alışverişe. hiçbir şey demiş istemeyeceksin, ısrar etmeyeceksin. Ne alıyorlarsa kendileri bilecekler diye. Şimdi bu tavır oğlanın babasını o kadar böyle cezbetmiş ki, bunu duymuş da bir şekilde, hissetmiş de zaten alışveriş sırasında. Yağmış gürlemiş o da yani orada.
Şöyle yapacağız, ya, böyle yapacağız.
Yok, hayır, tam tersi, almış yani. Diyelim 3 istiyorlar, 5 almış. Evet. Şunu istiyorlar, daha fazlasını almış. Yani o,
çünkü o müstahni kaldı.
Karşı taraftaki müstahni kalmış. Güzel bir tavır göstermiş. Bu da bunun üzerine, ha bak bu güzellik yaptı bana. Ben de o zaman güzel. Mevlana Hazretleri hani rahibin önünde böyle daha fazla eğilmiş ya. Demiş tevazuyu, güzelliği biz başkasına bırakmayız. Bizim dinimiz daha tevazi olmayı emrediyor şeklinde. Böyle efendim bir tavır hakikaten celbeder, cezbeder yani. İnsan o noktada hani teslim olmamalı ama yardımcı olmalı. Kolaylaştırmalı. Hani güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız. Belki hadisiyle amir etmeli. Bu noktalar biraz kazaların olduğu noktalar oluyor.
Çok görüyoruz böyle özellikle genç arkadaşlarda. Nişan sürecindeki o beklentilerin artması, sürecin uzaması, daha sonrasında iki gençten ziyade iki ailenin bir gerilim atmosferine girmesi çoğu zaman problem olabiliyor.
Evet. Bir de şöyle bir şey oluyor Süleyman'cığım. Ya tamamen işte biz zamanında çok çektik. Anneler babalar özellikle söylüyorlar. Biz çok çektik. Şunu alalım, bunu alalım işte efendim. Mesela buzdolabı ayrı bir maceradır. İşte eski bizim zamanımızdan hatırlıyorum ben. Annelerimiz babalar bir buzdolabı almak, bir televizyon almak, bir çamaşır makinesi almak. Hele hele bulaşık makinesi almak çok büyük lükstü. 3 senelere belki 1-2 sene boyunca taksit ödemeye raci şeylerdi o dönemde. Şimdi dönüp de bugün onları kıyasladığımız zaman şöyle bakıyor aileler. Çok bizim zamanımız, hayatımız, yıllarımız böyle geçti. Evet. Dolayısıyla evin her şeyi tamam olacak, öyle girecekler. Ya o sıkıntılı süreç. Yani esas hani evlendikten sonra başlayacak olan süreci kolaylaştırmak demek değildir bu. Bu tam tersi birlikte yaşanacak ve birlikte aşılacak birçok belki maniayı hani önceden kurgulayıp aslında kolaylaştırıyorum derken zorlaştırmaktır.
Çünkü, ya da yeteneksizleştirmek.
Yani evet.
Yeni ailenin.
Evet çok güzel ifade ettin.
Yani çünkü çocuklarda da öyle ya, her şeyi biz yapınca çocuk yeteneksiz ya da beceriksiz kalabiliyor. Hani niye? Çünkü ya annesi düşünmüş oluyor ya babası düşünmüş oluyor. Çocuk bu defa kendi o birçok becerisini geliştiremiyor.
Kesinlikle. Bu sadece eşya konusunda da değil Süleyman. Zihni ve hissi hayatın idaresi noktasında da. Anne babaların, bak hep ona aynı vurgu yapıyoruz. Geçen programlarda da aynı şeyi söyledik. Anne babaların çocuklarına sağlayabilecekleri en büyük hürriyet onların hem zihni hem hissi hem de bu tür bir maddi hayatı yönetebilecek bir yetkinlikte olmaları yani.
Özne olacak sürekli.
Evet, özne olmaları.
İkisi de.
Kendileri artık bir aile kuracaklar. Birisinin çocuğu ya da kızı ya da evladı değil. Tamamen işte efendim bir eş, muhatap, refik ya da refika olacaklar.
Şimdi şöyle Lütfü abi, hani uzaya çıkan bu diyelim ki araçlar yavaş yavaş böyle modüllerini bırakıyorlar ya geriye.
Evlilikte, yakıt tanklarını bırakıyorlar. Evet,
bırakıyorlar. Evlilikte de muhtemelen işte ilk görüşme aşaması bir şeyi bırakıyoruz geriye. Sonra nişanda bir şeyi bırakıyoruz. Yani evliliğe doğru giderken hafif gitmemiz gerekiyor. Yani böyle bir tatlı, huzurlu, bereketli gidilince evlilik de güzel oluyor ve artık hani yolculuğuna devam ediyor. Çünkü onun esas o ağırlıkları, onun gideceği menzilde de yükü aslında. Yani bunlara çok odaklanırsa, hayır ben bunlardan vazgeçmeyeyim, bunlar da sürekli benimle kalsın derse bu uzay mekiği zaten çıkamıyor.
Evet.
Bir şeye doğru. Hani burada da nişan diyelim ki hafif atlatılırsa, tanışma aşaması bereketli geçerse, o süreçlerin hepsi güzel olursa zaten evlilik muhtemelen uzun. Asıl hedef orası. Doğru
evet.
Mu?
Orada mesela yakın akrabalara çok büyük rol düşüyor. Normalde yani o insanların belki hayatlarında bayramdan bayrama, bazen belki işte yılda belki görüşebilecekleri o insanlar en kritik, en nazik safhalarda böyle beliriveriyorlar. Ve ortaya böyle bir takım ilginç atraksiyonlarla işte efendim bizim ailede böyle olmaz, bizimki efendim böyledir, böyle istenmesi gerekir. İşte bunlara karşı şöyle bir tavır duruş sergilemek gerekir gibi aslında ileride tam tersi yük teşkil edecek, sıklet teşkil edecek bir takım pozisyonlar ortaya koyuyorlar. Bunlar ailelerde yaralar açıyor ve kime kalıyor bu yaralar sonunda? O iki tane birbirine aile evet olmaya çalışan o iki insana kalıyor. Yani o yüzden mümkün olduğu kadar hafifletmeye çalışmak lazım.
O da gönül yükü kalıyor. Yani aslında evet. Ne kadar az gönül yükü o kadar iyi bir yuva.
Evet.
Yani aileler çocuklarını düşünüyorlarsa aslında en sadesinden, en güzelinden, en huzurlu ve en bereketli yuvayı kurmaları için aslında o sizin anlattığınız örnekteki gibi biraz böyle feragat etmek, biraz müstani davranmak asaleti de gerektiren bir şey.
Evet,
yani.
Evet.
Asalet bu muhtemelen.
Evet, kesinlikle. Yani orada denklemden çıkmaya çalışmak lazım.
Doğru.
Bunlar 1+1=2 şeklinde, hatta 3 şeklinde sinerjiyle böyle ileride çok güzel, belki büyük, büyük bir denklem oluşturacak bir aile kuruluşu yapıyorlar. Yani sen işte kendi denkleminde bir bunu ilave bir sıra, bir ilave bir dize olarak ben kurguluyorum dersen, işte o hem kendine yük oluyor hem karşı tarafa yük oluyor. Halbuki biraz daha kendisine ait bir hinterland'da, bir dünyada yaşamasına onun vesile olmak lazım. O olabilirse işte o dediğiniz asalet tam gerçekleşmiş oluyor yani.
Şimdi de o zaman zor bölümü soralım. Şimdi evlilik Lütfü abi birçok genç için hani böyle o olduğu zaman artık her şeyin güzel olacağı ve hayatının değişeceği bir iklim gibi algılanabiliyor. Hatta bizim kulaklar için nasıl Ahmet Ünal vardı, o öyle derdi zamanda. Daha evlenmemişti o zaman. Abi demişti, ben hafız olacağım zaman işte hayatımın en büyük şeyini olacağımı düşünmüştüm diyor. Fakat oldum diyor. Güzel ama böyle çok büyük bir değişim olmadı diyor. Sonra ilahiyatı kazanmış. İlahiyatı çok güzel okursam hayatımın en büyük değişimi olacak diye hayal ettim diyor. O da bitti diyor. Öyle büyük bir şey olmadı. Şimdi diyor bir evlilik kaldı dedi. Hani evlilik benim için çok önemli. Bundan sonra dedi her şeyin değişeceğini düşünüyorum dedi. Uzun zamandır görüşmedim. Yani şu anki kanaati nedir ne değildir bilmiyorum ama birçok insan için de böyle. Tamam, niyet etti, zor zahmet ya da kolay fark etmez. Adayı buldu, evlilik sürecine geldi, nişan yapıldı ve yuva kuruldu. Fakat gördüğümüz kadarıyla özellikle son senelerde evlilik müessesesi de bayağı türbülansı artmış durumda. Yani son istatistiklere göre konuşuyorum. Hani diyelim ki boşanmalar artıyor, aile içi huzursuzluklar artıyor ve bu yani kesim de fark etmiyor. Hani muhafazakar kesim içinde böyle, seküler kesim içinde böyle. Yani o belki dünyadaki trend de bu şekildedir. Şimdi hani soru şu, zor soru. Bu iş tamam oldu, yuva kuruldu ama yuvayı devam ettirmek ve o bölüm de aslında ayrı bir incelenmesi gereken bir alan. Orası da şimdi türbülans da artıyor. Bu artma sebebi ne olabilir Lütfü abi genel olarak?
Ben sana sorayım.
Yani benim kendime göre bir uzmanlığım var.
Var tabii.
Ama
ben zaten ondan istifade ederim diye soruyorum.
Benim yani bilgi veyahut da tecrübem güzel ama sizin belki söylemeniz daha öncelikli olabilir. Şöyle söyleyeyim, benim gördüğüm Lütfü abi. Şimdi en son şunu gördüm. Devlet herhalde çalışan annelere 350 euro mu ne bir destek verecek. Ben şimdi o yorumları okudum. Ev hanımları bayağı sitem ediyorlar. Ya ne zaman deniyor ev hanımlığı destek alacak? Çünkü şöyle 0-36 ay çocuğu olanlara devlet ekstradan destek veriyor. Aslında düşündüğünüz zaman 0-36 ay çocuğun en çok anneye ihtiyaç duyduğu dönem. Yani komplocu bir zihniyetle düşünürsek aslında bu çok da hayırlı bir destek değil. Çünkü daha çok çocuğun annesiz ya da babasız kalabileceği bir zemin için aslında büyük bir destek var. Şimdi bu esasında baktığınız zaman yani özellikle büyük şehirlerde annenin ve babanın çalışmadığı hiçbir ev istenmiyor benim gördüğüm. Hatta İstanbul'da yaşama şartı şu, yeni evliyseniz eşiniz de çalışacak. Yani beyefendi olarak siz de çalışacaksınız. Çalışmıyorsanız İstanbul'da ya da bu böyle büyük şehirlerde yaşayamazsınız. Hani kendinize bir Anadolu şehri beğenebilirsiniz. Neden? Çünkü bu trend bu. Yani anne baba çalışacak, birlikte dışarıdan sipariş verecekler. O sofra düzeniydi, o bizim anladığımız manadaki klasik o işte annenin çocukla özel ilgilendiği, daha fazla merhametiyle, şefkatiyle kuşattığı bir iklimin de zaten çok öyle matah bir şey olmadığına dair bir evreye geldik gibi. Bir de o özellikle popüler olarak bize dayatılan meselede sürekli eşitlik vurgusu. Hani ailede de anne baba eşittir, herkes eşittir, herkes eşit sorumluluk almak zorundadır. Bu da şeyi karıştırdı. Hani normalde diyelim ki babanın bir duruşu, bir işte kendine göre ağırlığı, güzel bir pozisyon belirlemesi de zaman içerisinde yıprandı. O da bir yara aldı. Anne de kendine göre o anneliğiyle ilgili bugünün beklentisi çok da annelik üzerine bir vurgu değil. Hatta bu konuşma dahi ya da bu programın bu bölümü dahi anneliğin öyle çok da öne çıkarılacak ya da üzerine vurgulanacak bir şey olmadığına dair bir şey de geliyor. Bir rüzgar da geldi. Böyle olunca da aslında ailede de hani bir erkekle bir kadının kurduğu birliktelikten ziyade Hani artık bu cinsiyetleri de kenarda koyalım. Cinsiyet ötesinde bir iklim var ve buranın da değerleri bunlar. Buna uyulmadığı için aslında büyük bir problem var gibi geliyor.
Evet.
Yani kısmen böyle bir yorumladım.
Hakikaten bir şirazesinden kaymış bir görüntüyle karşı karşıyayız. Niye? Şimdi mesela bahsettiğin yardımlar aslında işte çalışan kadınların çocuk sahibi olmalarını teşvik eden bir muhtemelen muhtevada. Halbuki orada şöyle bir mantık var ya, bu çalışan kadınlar dolayısıyla çocuk sahibi olmak istemiyorlar.
İstemiyorlar.
Dolayısıyla biz bunlara yardım edersek bunlar bu süreçten kararlarını değiştirebilirler. Bu da ailenin gelişmesine yol açabilir. Şimdi burada evvel emirdeki kabul, senin de işaret ettiğin gibi kadının çalışması meselesi. Yani kadın çalışsın, kadın hayata katılsın, kadın bir şekilde efendim aynen erkek gibi bir özne olsun meselesine gelince orası işte biraz işin karıştığı bir yere,
Hatarlı alan.
yani çok çok sıkıntılı bir alan. Niye? Çünkü yani yaratılış misyonları itibariyle belki orada hani birçok yine tartışmalara yol açan değerlendirmeler yapmak da söz konusu olabilir. Yani biz bir şey söylediğimiz zaman da ya kadın aradığına konuşmayın kardeşim deyip hemen çıkıveriyorlar. Zaten o bu şekilde bir tavırla karşılaştığı andan itibaren de zaten uzlaşmanın ve bir yerde anlaşmanın da imkanı kalmıyor. Hatta sonuçta nas bile tevatür olarak ortaya konmuş olan bütün uygulamalar bile, hadisler, haberler bile bir anda bir tartışma konusu haline gelebiliyor. Çünkü vakıa çok farklı bir yere işaret ediyor. Orada belki dikkat edilmesi gereken mevzu, biz bu duruşu sergilerken aslında nasıl bir kastımız var, nasıl bir hayat projemiz var, nasıl bir toplum projemiz var, kimin nereye ulaşması gerektiği noktasında nasıl bir muhayyilemiz var, kimden ne bekliyoruz meselesini aslında efendim değerlendirmemiz gerekiyor. Bu evlilikle ilgili de böyle. Şimdi evlendi, genelde bizim Türk filmlerinde de evlenir, sonrası çok mutlu mesutmuş gibi devam eder. Ben hep ikinci güne, üçüncü güne, hatta belki 3-5 ay balayıdır, sonraki günlere odaklanılması ve özellikle oralardan dersler çıkartılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü o işin sonrası çok önemli. Öncesinde ortaya konan her türlü adım sonrasını çok ciddi etkiliyor. Ama esas sonrası ayrı bir yönetim, ayrı bir sevk ve kabiliyet gerektiren ve iki insanın insanlık ufkunda gelişmesini ve dolayısıyla birbirini bu anlamda terbiye etmesini aslında ortaya çıkartan bir süreçtir. Bu terbiye süreci gözden kaçırılıyor. Hep böyle anlık fotoğraflarla maalesef yanlış kararlar alınıyor. Halbuki bu bir süreçtir. O sürecin birlikte geçirilmesi, birlikte insanların, iki insanın birbirini tamir etmesi süreci söz konusu. Bunun topluma teşmil edildiğinde ortaya çıkan tarafında ise maalesef modern telakkiler, kadını özellikle öne çıkartmaya çalışan telakkiler bizim tek boyutlu kararlar almamıza neden oluyor ki bu son bahsettiğin karar da buna mümasildir. Yani tek bir boyuttan bakıp hadiseyi böyle belki hani lazerle bir yeri böyle tamir etmek gibi, yani böyle tamam kesiyorsun bir şeyi de sonrasındaki semptomları ne olacak? Bunu onları çok fazla öngöremiyoruz. Sosyal olaylar bu manada çok yönlü düşünülmeli ve çok yönlü neticeleri olduğu da hep ortaya konmalı. Dolayısıyla bu çok uzun sürecek bir konu Süleyman'cığım. Yani biz bu konuda ne kadar konuşsak da ben işin özellikle makro boyutunun çok su götürür olduğunu düşünüyorum. Bak bundan daha önce de anlatmış olabilirim. 100 sene evvel işte bir İngiltere'deki fabrika çıkışında kadınlara bakıyorsun. %90'ı kadın. Yani bizim Anadolu'da bürük derler böyle. Hep öyle kadınlar yani. Tesettürlü. Bugünün tesettürü ne çok hani uzak, böyle telif edilemeyecek derecede tesettürlü kadınlar. Yani İngiltere'deki kadınlar böyle. Son 100 senede çok ciddi bir savrulma var. Toplumsal anlamda bir çöküş var. Bu çöküşten hiç kimse fari değil. O noktada değerlendirme yaparken hep bu 100 senelik savrulmayı da dikkate almak lazım. Türkiye'nin özel bir durumu var. Bizim özellikle işte annelerimizin şimdi 7 çocuğu, 8 çocuğu, 5 çocuğu, 4 çocuğu ve bu kadar zorluk, bu kadar efendim sıkıntı içerisinde olmuş. Kimse dememiş ki ya niye böyle oldu? Şimdi diyenler veya annelerimizin o aslında sabrını, tahammülünü veya içine bastırdığı o hani ezikliği bugün yaşamak istemeyenler bize çok daha farklı bir gelecek, çok daha farklı bir tablo sunmaya çalışıyorlar. Ama bunun Hani vazgeçtiğinin yerine koyduğun acaba ne kadar senin sadrına şifa olacak? Oralar biraz tartışmalı.
Şöyle yapalım Lütfü abi. Bugün yine aslında programımızın sonuna geldik. Bir bakalım. Yani evlilik konusunun 3 programda işlemiş olduk. Bir bakalım. Aslında kalan şeyler varsa 4. programda tamamlarız. Belki hani 4. programda size şunu sorabilirdik. En azından bunca yıllık tecrübenize dayanarak hani erkeğe ne düşer? Mesela 5 maddede sıralayabilirsiniz. Hanımefendilere ne düşer? Kendince 5 maddede sıralayabilirsiniz.
Yani makro konuşmaktan daha ziyade mikro konuşmak lazım. Evin içini konuşmak lazım.
İsterseniz böyle bir programda yaparız.
Olur,
yapalım. En azından takipçilerimizden hanımefendiler ve beyefendiler bu tecrübelerden en azından madde madde, çünkü o da güzel oluyor. Yani insan kulaktan sulanıyor. Bir ön bilgi aslında, bugün herkes daha amatör. Çünkü ne kadar çok bilgi olsa da esasında özlü ya da terkip edilmiş bilgiye de çok ulaşamıyor insanlar. Bugün evlilikle ilgili herkes bir şey söylüyor. Fakat böyle maddelemek güzel olabilir. Kıymetli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün de evlilik aşaması ve evlilikten sonraki dönemle ilgili bir hasbihal ettik kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan ile. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, muhabbetle.